Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün size geçen ay Hakk'a uğurladığımız Fahrettin Tivnikli abinin ardından yazılanları aktaracağız. İlk olarak Altınoluk Dergisi'nin son sayısından Ahmet Taş Getiren'in Fahrettin Tivnikli için başlıklı yazısını sunuyoruz. Aziz kardeşim, can dostum, yolun cennet bahçelerinden geçsin. Onu Mücadele Birliği yıllarından tanıyorum. Bayrak Gazetesi'nde kısa bir gazetecilik dönemi bile oldu. Bir CHP toplantısında dayak yemekte dahil. Fahrettin Tivnikli, merhum Sıddık abi ile merhume Cahide ablanın büyük evlatları. Tanı nasıl bir güzel insandı. Ağır hastalığını Rabbim rahmetiyle muamele ediyor. Verdiklerinin şükründen aciziz diye karşılayan bir mütevekkil yürek. Bir derviş ama nasıl bir derviş. Merhum Musa Topbaş rahmetullahi aleyh üstadımızın rahli tedrisinde gönül eğitimi almış, sonra izdivaçta aileye dahil olmuş, sonra Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin gönül iklimine dahil olmuş, ailenin zaten bilinen manevi gayretlerine kendi aşkını, coşkusunu katmış bir derviş. Neredeyse son günlerine kadar hizmet koşusunu aşkla yapan bir gönül insanı. Ağrının Patmos'unda onun aşkına tanıklık edecekler vardır. Edirne'de, Trabzon'da, Van'da, Azerbaycan'ın Şekisi'nde, Afrika'nın Gana'sında, Sudan'ında, Kazakistan, Almatı'da, Bosna'da, Prizren'de, Roma'da, Gırnata'da, Washington'da. Altınoluk dergisiyle beni buluşturan odur. Altınoluk'un 30 yıllık yayınında onun sadakayı cariyesi akar durur. Gönlünde gazete vardır, radyo, televizyon vardır. Onlarca dilde yayınlanacak eserler vardır. Hüdayi Vakfı'nın bütün hizmetlerinde öncü gayretlerin bir kısmı hep ona aittir. Dünyada olan biteni takip eden, İslam'ın mazlumiyet günlerinden bir an önce çıkması için canını dişine takarak çırpınan, her daim nerede bir hizmet üretebilirize kafa yoran, onu şunu bunu harekete geçirmeye çalışan, her insanla ortak bir hizmet üretebilme gayreti sergileyen bir Hicri 15. asır Müslümanı. Haza Müslüman. Allah rızası için bir iyilik hamlesi görecek de ona canıyla malıyla omuz vermeyecek. Bu mümkün değildir. Bir hizmet geliştirmeye çalışanların heyecanlarını ilk paylaşacakları insanlardan biri olmuştur. Ve kapısı çalındığında hiç kimsenin heyecanını boşa çıkarmamış, hem o heyecanı beslemiş hem de o heyecanın hizmet olarak ete kemiğe bürünmesinde ilk harcı koymaktan kaçınmamıştır. Hani denir ya, insanlar varlık sahibi olunca, dünya ile ilişkileri arttıkça manevi alakaları zayıflar, modern zamanların Müslüman zenginleri böyle olur. İşte bu çarpık şablonu bozan ve adeta bizlerin ölen insanların arkasından söylediğimiz "İnna lillah, biz Allah'a aitiz" kelamı ilahisini hayattayken kendisi için kullanan bir insan görmek isteyen Fahrettin Tivnikli'nin hayatına bakabilir. Dostumdu, kardeşimdi, adeta ailemden biriydi. İçimde gurbet hissi var. Yalnızlaştım gibi hissediyorum kendimi. 59 yaşındaydı. Hep genç kaldı. En ağır hastalık günlerinde bile hasta gibi muamele edilmesine izin vermedi. Çünkü hizmet diriliği son anına kadar devam etti. İslam'ın bir sadaka-i cariye müessesesi vardır. Sevabı ebediyete kadar devam edecek iyilikler için kullanılır bu ifade. Bir tohum atmışsınız, meyvesini asırlar yemiş. Bir kitap yazmışsınız, asırlar okumuş. Bir insan yetiştirmişsiniz, izinde iyilik çınarları büyümüş. Bunlar mahşer günü akıp gelecek sizin yanınıza. Yaşıyor olsaydı belki söyleyemezdim ama şimdi Fahrettin Bey'in geride sayısız sadaka-i cariye bırakmış bir insan olduğunu söyleyebilirim. Hani insanın içinden meyvelerin devşirilmesi gününü görseydi dileği geçiyor. Ama bütün meyvelerin devşirileceği günde her şeyi görecektir mutlaka. Belki de gerçek sevinç o günün sevincidir. Fahrettin Bey kardeşime sonsuz rahmetler diliyorum. Başta Osman Nuri Topbaş hocam ve Abdullah Tivnikli kardeşim olmak üzere bütün ailenin hüznünü kalbimde paylaşıyorum. Bütün dünyadaki dostlarına taziyelerimi sunuyorum. Cennette cem olmayı diliyorum. Fatihalar gönderiyorum. Evet, Altınoluk Dergisi'nin son sayısından Ahmet Taş getiren imzalı Fahrettin Tivnikli için başlıklı yazıyı aktardık. Yine bir başka yazıyla devam ediyoruz. Fahrettin abi için yazılmış, Hizmet Avcısı başlığı kullanılmış bu yazıda. Mahmut Durusoy kaleme almış. Bir Fatiha Fahrettin Tivnikli abinin ardından üst başlığıyla yayınlanmış bu yazı. Hizmetteki gaye ve gayretimden dolayı Fahrettin abiye hizmet avcısı derdim. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürüden daha ileri, yaratılanı sevindir, yaratandan ötürü bayrağını kapmış hedefe koşan bir insandı. Hayatı boyunca kazandığı donanımını Allah yoluna hizmete aktaran, hizmette günü kurtarmaktan ziyade geleceği inşa adına gayret eden insandı. Hizmet ederken alanı ve vereni, kimi nerede ve nasıl sevindireceğini bilirdi. Mesela depremlerde veya evleri yerle bir olmuş, üstündeki kıyafetten başka bir şey olmayan muhacirlere biz sadece gıda ve elbise teminine gayret gösterirken, o bize bayan pedi ve çocuk bezinin çok önemli, akla ve dile getirilmesi çok zor olan acil bir ihtiyaç olduğunu hatırlatır, hatta bunu hemen kendisi temin ederdi. Bununla birçok insanı biz farkına varmadan ıstıraptan kurtarırdı. Dünyanın çeşitli yerlerinde ilahi imtihana uğramış insanların her türlü acısına ortak olmak adına maddi ve manevi gücünü sonuna kadar kullanırdı. Zamanında yapılmayan hizmeti pek makbul görmezdi. Onun için bir saat sonra bile yarın sayılırdı. Suriye ile alakalı gece saat 10'da, muhacirler hudutta dediğimizde bir saat sonra saat 11'de 7 tır yardım malzemesini organize etmek suretiyle sabaha bırakmamış bize de bir nebze rahatladığını dile getirmişti. Klişeleşmiş sözlerinden biri olan, "Abicim, bu iş sonra olmaz, hemen şimdi başlayalım," sözü onun hizmet aşkının tezahürüydü. Gaye ve gayreti Allah'ın dostlarıyla dost olup, Allah'tan gafil, sünnet-i Resulullah'tan uzak gafil bir hayat yaşamama azmi ve gayreti içindeydi. Nerede bir hak dostu, salih bir zat varsa, onun çekim alanı içindeydi. Onlara hizmet etmek, yardım etmek, gönüllerini almak, gönüllerine girmek için ne yapılması lazımsa onu yapardı. Bir bakmışsın Fahrettin abi, Ravza'da kimsenin pek itibar etmediği Habeşi yaşlı fakirlerin sofralarına oturur, kuru hurma, kuru ekmek ve yoğurtlarıyla sahur yapar, gönüllerini fetheder, hepsini sahurda tek tek dolaşır, o kimsesizlerin gönüllerini alırdı. Tefvizi umur sahibi olup, ahfadı bulunduğu İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin Tefvizi Umur şiirini çokça okurdu. Tebessümü daimi olup her şeyi hayra yorardı. Teslimiyeti, Allah'a daimi şükür hali onun sanki daimi bir uzvu gibiydi. en ağır hastalık döneminde nasılsın sorusuna yerleri yalasak şükürden aciziz derdi. Dünya nimetleri onu şımartmamış, eksildiği dönemde üzüntüye kapılmamış, çok büyük meblağları kaybettiğinde bunda bir hayır vardır diyerek teslimiyetini ilk anda ortaya koymuştur. Hastalık halinin başladığı andan itibaren daima Allah'a müteveccih bir halde olup, ''Abiciğim, ömrü O veriyor. Biz hepsine razıyız. Hiç şikayetimiz yok. Bilakis hastanede benden daha zor durumda olanları gördüğümde şükrediyor, onların hali bana şifa vesilesi oluyor.'' derdi. Ölümü unutmazdı fakat ölümden bir korkusu yoktu. ''Ben rahmeti bol Rabbime gideceğim.'' derdi. Dünyaya sevgiyle, nefsiyle değil, ondan nasıl bir hizmet çıkarabilirim nazarıyla bakardı. Yazda, kışta, soğukta, sıcakta, yoğun iş mevsimi buğday hasat döneminde dahi gece ibadetini o yorgunluklarına rağmen hiç aksatmadan devam eden, saciden ve kaimen olan bir zakirdi. Allah'ı gaflette anmayı iyi görmez, eğer manen terakki istiyorsak, üstadımızın tarifiyle kalpte hissederek Allah'ı zikretmeliyiz. Yoksa dilencilerin günlük Allah demeleri bizden fazla ama kalpte hissetme olmadığı için manevi terakki edemiyorlar derdi. Üstadlarının gerek sohbetlerinden, gerek kitaplarından, gerek birebir özel nasihatlerinden elde ettiği bilgiyle amel etmeye gayretli ve azimliydi. Bu dünyadan ahirete intikal etmiş dostlarını unutmaz, kabir ziyaretlerini hiç ihmal etmez, üstadları namına bolca sadaka verir ve sadakayı teşvik ederdi. Bu harameyinde daha ziyadeleşirdi. Kalbi yufka, gözü yaşlı, çok hassas, zarif bir gönle sahipti. Müslümanlara olan şefkat ve muhabbeti onda, hizmette ince görüşe ve kimsenin farkına varamadığı farklı konulara yönlendirirdi. Hizmette takva, günahkar ayrımı yapmazdı. Helal lokma hassasiyetinden dolayı yurt dışına çıkmadan evvel yiyecek hazırlatırdı. İsrafı hiç sevmez, giyimde ve yemekte çok hassas davranırdı. Kesilmiş bir soğanı bile poşette buzdolabında muhafaza ettirirdi. İsrafın infaka mani olan zararlarını anlatırdı. Sahih rüyalara önem verir, hizmet ve hastalıkla alakalı olanların tamamını hayra yorar, etrafına ümit aşılardı. Namazlarından sonra üstadları Sami Efendi, Musa Efendi ve Osman Nuri Efendi'ye ve bir kısım dostlarına isim zikrederek dua etmeyi bir alışkanlık haline getirmişti. Dua eder, dua beklerdi. Yakınlarını kaybettiğinde hasaten canından çok sevdiği anneciği Cahide Hanım'ı kaybettiğinde Allah'ın emrine tam teslim olarak kazasına razı olmuş, mütebessim bir halde ''Hakk'ın takdiri böyleymiş'' dedikten sonra ''Anne ne yaptın da 12'den vurdun, bayram günü cenneti bakiye kondun'' diyerek rıza ve teslimiyetin ötesinde hayretini gizleyememişti. Bütün hizmetlerinin gayesi kaliteli, vasıflı, nitelikli, İslam'a hizmet edecek insanların yetişmesiydi. Her gün, her sohbette bunu devamlı dile getirir, azlığından dolayı yetişmiş insanların hasretini çekerdi. Müslümanların dinine, dünyasına, ahiretine faydalı olacak bir hizmet varsa, Fahrettin abi malını, canını, ömrünü bu hizmetlere adamış, vakfetmiş bir güzel insandı. Bu güzel vasıflarla geniş yelpazede hizmet ettiği insanları yetim bırakarak Rabbimizin takdiriyle aramızdan ayrıldı. Elbette bunlar Hak katında karşılıksız değildir. İnşallah Rabbimizin lütuflarına mazhar olmuştur. Bence evlat annenin eseridir. Bayezid-i Bistami Hazretleri, aradığımı annemin duasında buldum der. Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibendi ve birçok ehlullah kavuştukları nimetleri anneleri vesilesiyle elde ettiklerini Tahdis-i Nimet kabilinden beyan etmişlerdir. Bu vesileyle Fahrettin ve Abdullah Beyler gibi hayırlı evlat yetiştiren muttaki, merhume Cahide annemizi de rahmetle yad eder, nice Fahrettinler yetiştirecek muttaki anneleri ikram ve ihsanda bulunmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Aziz ruhları için bir Fatiha, 3 İhlas. Değerli dinleyiciler, Mahmut Durusoy'un Hizmet Avcısı başlıklı Fahrettin Timlikdağ abinin ardından üst başlığıyla Altınoluk Dergisi'nin son sayısında yayınlanmış olan yazıyı da sizinle paylaştık ve kısa bir yine yazı var, bunu da aktaralım. Yine aynı derginin son sayısından. Duadan unutmayalım, Doktor Fuat Akpınar şöyle diyor. Dünya yolculuğunu bu fakir kardeşinden önce tamamlayan, garipleri varlığıyla, kollarıyla, hatta kalbiyle sarıp sarmalayan, hak adına hak için mahlukata hizmette yorgunluk tanımayan, dosta dost olan Fahrettin Timlikli abimin hatırasına. Saymakla bitiremeyeceğim hatıraları ve güzellikleri belki nefsi hislerimi katarak abartılı sunabilirim endişesiyle kendi kalbi derinliklerimde hayırla yad etmek üzere saklı tutacağım. Ancak ifade etmeliyim ki son bakışın, kucaklaşmanın, kalbi alışverişin fakirin gönlündeki yansıması dostlarımızı dualarımızdan unutmayalım der gibiydi. Hatırlatmak bizden, dua sizlerden. Rahmet ve mağfiretiyle muamele Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizden olsun inşallah. Evet, Doktor Fuat Akpınar'ın Duadan Unutmayalım başlıklı kısa yazısını da Fahrettin abinin ardından bu şekilde aktarmış olduk. Son olarak Genç Dergisi'nin son sayısından, Ocak 2015 sayısından Mehmet Lütfi Arslan imzalı Uhud'dur, terk etmemek lazım başlıklı yazısını paylaşalım. Şöyle başlıyor yazı. Fahrettin Timlikli abinin aziz hatırasına. 4 Aralık Perşembe, genç ofisteyiz. Sabah vakti. Çalışma arkadaşlarımızla mutat haftalık hasbihaldeyiz. Muhammed Mustafa kitabından okuyoruz. Bahis Uhud, Okçular Tepesi'ni terk edenler. İçimiz sızlıyor. Ama içimizin sızısına sebep sadece bu değil. Okunan kitabı dinleyen herkeste derin bir keder var. Seherde alınmış bir haberin kederi bu. Genç'e çıktığı ilk günden bu yana omuz vermiş, hamilik yapmış kıymetli bir büyüğümüz, Fahrettin Timlikli abimiz, sabahına vardığımız gece dar-ı bekaya göç eylemiş. Gözlerde buğ var, seslerde titreklik. Benim sesim ayrı titrek ama. Uhud'u okuyorum. Okçular Tepesi'nin boşalışı içimi dağılıyor. Ama paylaşmadığım bir Uhud'um daha var benim. İçimde kurşun gibi bir söz. Önceki hafta sonundan kalmış. Gece vefat haberini aldığımız abimizle son telefon konuşmamızdan kalan o söz. Uhud'dur kardeşim burası. Terk etmemek gerek. Uhud vurgusu. Muhammed Mustafa kitabının muhterem müellifine ilişkin yakışıksız bir habere zamanında müdahale edilememesinden. Ben mühim bir haber değildi, o yüzden size iletme ihtiyacı hissetmedik diyecek oluyorum, dinlemiyor. Yine aynı sözü tekrar ediyor. Uhud'dur burası, terk etmemeli. Ve vefatını haber aldığımız o sabah, önümde Uhud bahsi, gönlümde Uhud hissi, bu ne tecelli diyorum. Uhud bir ukdedir artık içimde. Uhud demekte haklıydı abimiz. Çünkü kendisi Uhud'un vefalılarındandı. Okçular Tepesi'ni hiç terk etmemişti. Bulunduğu yeri, zamanı ve vazifesini hep müdrikti, hep razı ve hep şükür halindeydi. Vefatına yol açan hastalığın ilk başladığı günlere gidiyor zihnim. Kilo kaybıyla başlayan rahatsızlığı teşhis edildiğinde, büründüğü mütevekkil hal ne kadar da manidardı. Alternatif tıpta uğraşan bir uzman, hayret ediyorum, hastalığını bir imtihan olarak görmüyor, inanamıyorum demişti. Şaşırmış ve imtihan olarak değilse ne olarak görüyor o zaman diye sormuştum. Nimet demişti. Hastalığını kendisine bahşedilmiş bir nimet olarak görüyor. Hastalığı nimet olarak görmek. Bunu bir şükran hissiyle söylemek değil, bütün zerreleriyle yaşamak. Hani vallahi kazandım diye son nefesini veren Amir İbni Füheyre gibi. Tedavisi çok zor bir hastalığı, isyan şöyle dursun bir kazanç olarak görüp sevinmek ne muazzam bir yücelişti. Ve her hatırı sorulduğunda klasikleşmiş, kendisiyle beraber anılacak o sözlerle mukabele etmek ne muhteşem bir tevazuydu. Yerleri yalasak, şükrünü eda edemeyiz. Hastalığının fark edildiği ilk zamanlarda, mütebessim bir çehreyle anlattıkları hala kulağımdadır. Vücutta şu kadar trilyon enzim var ve hepsi mükemmel çalışıyor. Ben bunlara şükür mü edeyim, yoksa işlerinden birisini çalışmayı durdurmuş, hata vermiş, ona isyan mı edeyim? Ben şükrü seçtim. Vücudun bağışıklık sistemini yok eden hastalık bir ara o kadar şiddetlenmişti ki, basit sayılabilecek bir virüsün bile ölümcül hale geleceği uyarısı yapılmıştı. Nasıl olduysa o virüs vücuda girdi ve normalde bir titreme ya da hapşırıkla atlatılabilecek basit bir soğuk algınlığı tam 8 saat boyunca kendisine ecel teri döktürdü. O bunu acı ve fakat huzurlu bir edayla ne güzel anlatmıştı. Böyle zamanlarda hiçbir şeyin size yardım edemeyeceğini, sadece ve sadece Rabbinizle baş başa kaldığınızı hissediyorsunuz. O zaman dönüp işte, ''Ya Rabbi geldim kapına, senden başka yardımcım yok.'' diyerek iltica etmek istiyorsunuz. Bir vesile lazım değil mi? Dönüp şununla huzura kabulümü isteyeyim, şununla kapısını çalayım dediğiniz bir vesile. Ömür bir şerit gibi geçiyor gözünüzün önünden. Bir şey arıyorsunuz, ufacık bir şey, bulamıyorsunuz. Bir ömrü böyle bir vesile edinemeden boşa geçirdiğinizi anlıyor ve boynunuzu büküyorsunuz. Biz de boynumuzu büküyoruz. Mücahede ve sabırla geçen bir ömrün sahibinden bu sözleri duyup da bunu yapmamak elde değil ki. Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin ecirleri sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Hadisi ışığında yaşanmış bir hayattı onunkisi. Ve bizler gün gün, ay ay, yıl yıl, hadise hadise bu hayatın şahitleriydik. Evladı, malı ve canıyla sınanmış bir dertlinin kendisiyle ilgili düştüğü bu derde bakıp da hala nasıl dertlenmez, hala nasıl akıbetimiz hakkında bir endişeye kapılmazdık ki? O günde aynı şeyi düşünmüştüm. Şimdi de buraya kaydediyorum. Hesabını nasıl vereceğim derdine düşülmüş bir hayat, aslında başka hayatların hesabının dermanı olma yoluna girmiş bir hayattır. Kendi akıbetinin samimi derdiyle koşturanlar, alınırlar, başkalarının önüne konur, işte yürüyecekseniz böyle yürüyün, işte böyle koşun dercesine önderler kılınırlar. Kıymetli abimiz işte böyle bir dertin ve o dertte derman olmuş bir hayatın sahibiydi. Yanındakiler yıllar önce yapmış olduğu bir kazanın acısıyla hep hemhal olduğunu bilirler. İlk gün geçmiş olsun için gelenlere ne olur artık nasıl oldu diye sormayın. Her soruşunuzda ben o anı tekrar tekrar yaşıyorum şeklinde yüreğinden kopan çığlık ne kadar insaniydi. Yıllar sonra mahdumunun komaya girdiği bir başka kazada minibüsün şoförü kardeş başı önde yanına geldiğinde ona ''Kaldır başını kardeşim, sen başını öne eğecek bir şey yapmadın.'' diyebilecek metanet sahibi de oydu. Komadaki oğlunu ziyarete gelen arkadaşlarına pencereden onu gösterip ''Bakın Mustafa'mın hiç namaz borcu yok.'' diye o acının içinden bile başkasına derman çıkaracak kadar aşkın gönüllü de yine o. Fahrettin Bey abimizi anlatan en güzel ifade, kurucusu ve ömrü boyunca sevdalısı olduğu Hüdayi Vakfı'nın sloganı ''Derya gönüllü'' ifadesidir. Derya gönüllü bugün kimin kalbine hangi sevinci salabilirim, hangi yaraya merhem olur, hangi hayrı yapabilirim derdiyle yaşayan insandır. Kökleri, ailesi, çevresi, eğitimi ve pratik zekasının bileşimiyle ortaya çıkmış şahsiyeti, samimiyetiyle taşlanan pozitif enerjisiyle cidden özgün ve özel bir insandı Fahrettin abimiz. Hizmet ehli olarak gördüğü herkese her zaman ve her zeminde sıradan değil, özgün, lalet tayin değil, ayrıntılı proje önerileri sunardı. Şimdilerde popüler olmuş tabiriyle tam bir sosyal müteşebbisti. Hayra öncülük etmek, yeni hayır kapılarının açılmasına vesile olmak temel vazifesiydi. Son günlerinde bile ayağa kalkıp yeni işlere girişmek, yeni projelere omuz vermek gayretindeydi. Genç bu anlamda hep gündemindeydi, gönlündeydi, zihnindeydi. Son görüşmelerimizin birisinde söylediği o tatlı sert, ''İyi tamam da bir depara kalkamadınız kardeşim.'' ifadesindeki ince sitem hep bizimle kalacak. Biz depara kalkmayı başarsak da Fahrettin abimizin bundan duyacağı sevincin eksikliğini, ona bu hissi yaşatamayışımızın acısını hep hissedeceğiz. Çünkü bizi, koşumuzu ve performansımızı sahiplenişindeki babacanlık ve şefkatin yeri dolmayacak. Hakk'a yürüdüğü gece 30 yıl beraber hizmet ettikleri bir kardeşi onu rüyasında gördü. Beşuş bir çehreyle, ''Yusufçuğum, yeni bir başlangıç yapıyoruz, her şey çok güzel olacak.'' diye hitap ettiği kardeşi uyandığında telefonuna gelen vefat mesajını gördü. Abimiz tam da dediği gibi yeni bir yere başlangıç yapmıştı. Bu kesindi. Ama şu da kuvvetle muhtemeldi ki bu başlangıç her şeyin çok güzel olduğu bir başlangıç oldu. Çünkü ömrü boyunca hep o güzel başlangıcın rüyasıyla koştu, onun için yoruldu, herkesin içinin genişlediği gıpta edilesi bir cenaze merasimiyle uğurlandı. Bir Karadeniz seyahatinde her yerin bir sahibi vardır. Ona selam vermeden, hediye takdim etmeden o yere giriş yapmamak lazım demişti. Gittiği her yerde bu edebi muhafaza eden kıymetli abimiz inanıyoruz ki son gittiği yerin sahibinin himayesindedir. Çünkü muhtemeldir ki yeni yerine de bir ömür dikkat ettiği o edeple girmiş ve bunu yeni yerinin sahibine selam vererek, hediyeler takdim ederek yapmıştır. Arkasından gönderilen 10 bini bali hatmin bu hediye bahsinde değerlendirilmesi niyazımızdır. Abimiz hep Okçular Tepesi'nde yaşadı. Uhud'u hiç terk etmedi. Bulunduğu tepenin çile, sıkıntı, sabır ve sebatla beklemeyi gerektiren bir yer olduğunu biliyordu. Aşağıdaki cümbüşün ve ganimetin derdine düşmemesi gerektiğini de. Bir ömür öyle yaşadı, ve bu satırların yazarının bir kurşun gibi yüreğine oturmuş o sözleri hepimize emanet ederek aramızdan ayrıldı. Burası Uhud'dur kardeşim. Terk etmemek lazım. Genç Dergisi'nin Ocak 2015 sayısından Mehmet Lütfi Arslan'ın kaleme aldığı, rahmetli Fahrettin Timlikli abinin ardından kaleme aldığı Uhud'dur terk etmemek lazım başlıklı yazısını aktardık ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bu vesileyle merhum Fahrettin Timlikli abimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Hoşça kalın.